Ayrım 15.
Sayfa 220. İlginç olan nokta şu, bugün o günlerin gazetelerine, dergilerine bakılınca bu durumun biraz eleştirildiği ancak çok büyük bir sorun haline getirilmediği anlaşılıyor. Dikkatler daha çok futbolcular üzerine çevrili. Sağ içte Beşiktaş'ta Hikmet mi oynamalı başkası mı? Selahattin takıma girmeli mi girmemeli mi? Böyle şeyler tartışılıyor. Belli ki antrenörlük henüz bir takımın başarısı için belirleyici etken sayılmıyor. Futbolcuların kişisel performansı çok daha önemli görülüyor. Zaten o yıllardaki futbol seyirciliğimden benim hatırımda kalanlar da asıl futbolcu isimleri. Molnar'ı ülkemize gelen ilk yabancı antrenörlerden biri olarak hatırlıyorum. Ama o zamanlardan hatırladığım başka bir antrenör ismi yok. Dönemin ünlü bir spor dergisi var, adı Türk Spor. Sahibi İbrahim Horoz, yazı işleri müdürü Sulhi Garan. Birçok yazarı var. 1950 sonrasının büyük gazetecisi Abdi İpekçi de derginin amatör yazarları arasında. Türk Spor'da futbolcuların olimpiyat öncesinde hemen hemen hiç çalışmadıkları yazılıyor. Şöyle: bu futbolcuların akşamları ve haftanın diğer günlerinde hepsi serbesttir, hepsi boştur. İçlerinden birkaç tanesi hariç diğerleri mutat, yani alışılmış alemlerinde. İçki ve kadın. Dergi bundan şikayet ediyor ama bunun nedenini antrenörün yokluğuna bağlamıyor. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ndeki idarecilerin disiplini sağlamaktaki yetersizliğine bağlıyor. Yani antrenör olmasa da olur, beden terbiyesindeki memur yöneticiler disiplini sağlayıp futbolcuları kadın ve içkiden uzak tutarsa mesele kalmayacak. Anlayış bu. Atletizmsiz olur mu? Evet, basınımızın merakı güreşten de daha fazla futbola yönelikti. Güreşçilerimize gösterilen ilgi daha sonra geliyordu. Gazetelere yansıma açısından güreşçilerden de geri kalan sporcularımıza gelince, onlar binicilerimiz, bisikletçilerimiz, eskrimcilerimiz ve atletlerimizdi. Basında adları daha seyrek geçiyordu. Binicilik, bisiklet ve eskrimde deneyimimiz biraz daha fazlaydı. 1936'daki Berlin Olimpiyatlarında o üç daldaki yarışmalara çok sayıda sporcuyla katılmıştık. Atletizmde ise 1936 Olimpiyatlarına hiç sporcu gönderememiştik. En son 1928 Olimpiyatlarına 5 atletli bir ekip gönderebilmiştik. Biri sonraki tip başkanı Mehmet Ali Aybar'dı. İlk turlarda elenmişlerdi ama daha sonraki olimpiyatlara elenmek için bile atlet gönderememiştik. Bu o zamanlar sporla ilgili çevrelerde tartışılmıştı. Şu görüş hep vurgulanmıştı: atletizm olimpiyatların temelini oluşturan spor dalıydı. Olimpiyatlara katılan ülkelerin sporcular arasında isterse sonuncu olsunlar, atlet de bulunmalıydı. 1948 Londra Olimpiyatları hazırlıklarında bu anlayış galip geldi ve Londra'ya genişçe bir atlet kadrosu gönderilmesi kararlaştırıldı. Aslında atletizm Cumhuriyet yönetiminin başlangıçtan beri önem verdiği bir spor dalıydı. Batı tipi jimnastik oyunlarıyla birlikte atletizmin çeşitli dallarının da yaygınlaştırılması isteniyordu. Ankara'daki Gazi Eğitim Enstitüsü'nün jimnastik bölümü bu çalışmaların merkezlerinden biriydi. Orada ders vermek üzere yurt dışında spor öğretmenleri yetiştirilmişti. Onların yetiştirdikleri öğretmenler de başta Ankara olmak üzere yurdun her yerindeki okullarda görev almaya başlamıştı. İstanbul'daki bazı okullarda daha önce başlayan atletizm çalışmaları da Ankara'daki gayretlere paralel olarak gelişiyordu. Biz Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri de atletizme yabancı değildik. Jimnastik öğretmenlerimiz kasa üstünde takla atma gibi hareketlerin yanında atletizmdeki yeteneklerimizi de ölçerlerdi. Ben o kasa üstü hareketlerde pek becerikli değildim. Koşularda orta derecelerdeydim. Ama üç adımda yeteneğime diyecek yoktu. Sınıfın en uzun atlayan birkaç kişisinden biriydim. Bu performansım atletizme olan ilgimi arttırmıştı. 19 Mayıs stadyumunda yapılan yarışmaları arkadaşlarla birlikte gidip izlerdik. 100 metrede Kemal Aksur, 400 metrede Kemal Horulu, 800 ve 1500 metrede Cahit Önel. Onları biliyordum, başarılı atletlerimizdendiler. Bir de maratoncumuz vardı, Şevki Koru. Maratonun atletizmin dalları arasındaki destanımsı yerini o zaman öğrenmiştik. Maraton malum, eski Yunan'da Atinalıların Perslere karşı büyük bir zafer kazandığı ovanın adı. Bu zaferi Atina'ya bildirmek için yola çıkan haberci hiç durmadan koşmuş. Atina'ya varıp haberi ulaştırmış ama orada yorgunluktan ölüvermiş. Sonradan yapılan hesaba göre koştuğu yol 42 kilometreymiş. Maraton koşusu bundan doğmuş. Sadece atletizmin değil, olimpiyatların da en önemli koşusu olmuş. 42 kilometre yolu hiç durmadan koşmak kolay mı? Şevki Koru hem bunu başarıyordu hem de bunu başaran diğer Türk maratoncuları kilometrelerce geride bırakarak her koşusunda kendi rekorlarını yeniliyordu. bu açıdan atletizm kadromuzun en önemli kişisiydi. Bütün bu isimlerle birlikte daha başka atletler de Londra Olimpiyatları kadrosuna alındı. Kadrodakilerin sayısı 12'ye çıktı. Hep birlikte hazırlık çalışmalarına başladılar. Ama gazetelerde bu gelişme üzerinde fazla durulmadı. Gazetelerin olimpiyatlarla ilgili haberlerinde önce futbol, ondan sonra da güreş başı çekmeye devam etti. İlk kızın hikayesi. Bunu birdenbire değiştiren olay atletlerimiz arasına bir kız atletin katılması oldu. Henüz 15-16 yaşlarında bir lise öğrencisiydi. Adı Üner Teoman'dı. 67 kişilik olimpiyat kafilemizin tek kız sporcusu olacaktı. Üner Teoman ayrıca bir ilkti. Olimpiyatlara katılan ilk kız atletimizdi. Gerçi 1936 olimpiyatlarına gönderilen iki kız sporcumuz vardı. Ama onlar atlet değildi, eskrimciydi. Halep Çambel ile Suat Fetgeri. 1936 olimpiyatlarında belirttik, atletizm alanında zaten hiç temsil edilmemiştik. 1948 olimpiyatlarına ise ilk defa 100 metreden maratona, cirit atmadan bayrak yarışına kadar atletizmin birçok dalında katılıyorduk. Ama bunun önemi asıl 12 erkek atlete bir kız atletin katılmasından sonra fark edildi. Gazetelerin atletizme ilgisi hızla arttı. Başta Üner Teoman'ın fotoğrafları olmak üzere atletlerimizle ilgili yayınlar fazlalaştı. Şimdi 2000'li yılların başında Süreyya Ayhan gibi, Elvan Abeylegesse gibi bizi uluslararası yarışmalardaki rekorlarıyla sevindiren, bazen de üzen kız atletlerimiz var. O zaman uluslararası yarışmaya katılmak bir yana, yurt içindeki yarışmalarda da kayda değer dereceler tutturabilen kız atletlerimiz yok denecek kadar azdı. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü seçmelerini ona göre yapıyordu. Olimpiyatlara katılmak için her atletizm dalında asgari derece standartları saptanmıştı. Erkekler arasında o standartları tutturabilen 12 atlet bulunmuştu. Ama kızlar arasında bu kolay olmamıştı. Kemal Aksur, Kemal Horulu, Cahit Öner, Şevki Koru onlardandı. Ama kızlar arasında öylesini bulmak kolay olmamıştı. Burada bu ilkin hikayesini biraz anlatalım. Üner Teoman'ı biz Ankara'daki lise öğrencileri daha önceden tanıyorduk. O da bizim kuşaktandı. Ankara Kız Lisesi öğrencisiydi. Okullar arası atletizm yarışmalarında kendini göstermişti. Adı ve fotoğrafı Ankara gazetelerinin iç sayfalarına istidatlı, yani yetenekli bir genç kızımız olarak birkaç kez geçmişti. Bununla kendi lisesinde olduğu gibi Ankara Kız Lisesi'ne ilgisini hiç eksik etmeyen bizim Atatürk Erkek Lisesi'nde de ün kazanmıştı. Fakat asıl ününü tabii olimpiyatlara katılacağı haberleri çıkınca kazandı. Üner Teoman ayrıca babamın eğitimci arkadaşlarından, daha sonraki Galatasaray Lisesi Müdürü Ali Teoman'ın kızıydı. Eşim Aysel'in de o zamanlar sınıf arkadaşıymış. Sonradan tanıştığımızda bu işin nasıl olduğunu şöyle anlattı. Ben okullar arası yarışlarda 80 metre koşuyordum. Hep birinci oluyordum. Çivili ayakkabım falan yoktu. Lastik ayakkabıyla koşuyordum. 1947 yılında Gül Kupası diye bir yarışma vardı. Ona katılmıştım. 80 metre süratte çok iyi koştum. Herkes tebrik etti. Meğer Türkiye rekoru kırmışım. Daha önceki rekor Suzan adında bir kızdaymış. Ben onun rekorunu kırmışım. Birkaç ay sonra bir gün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden okula bir yazı gelmiş benim adıma. Tarih dersinde öğretmen bunu okudu. Deniyor ki yazıda, siz Türkiye rekoru kırdınız, önümüzde olimpiyatlar var, eğer isterseniz sizi oraya hazırlamak istiyoruz. Bu tüm okulda heyecan yarattı. Mektuba tabii isterim, hazırlanmaya hazırım diye cevap yazdım. Ona da bir cevap yazısı geldi, haftada iki gün için beni 19 Mayıs stadyumunda antrenmana çağırdılar. Üner Teoman o cevap yazısını saklamış, 1948'in Nisan ayında yazılmış resmi bir yazı bu. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Moran tarafından yazılmış. Başkanın bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Üner Teoman'ın mektubunu alır almaz hemen harekete geçmiş. Uygulamayı başlatıp cevabını aynı gün göndermiş. Metni şöyle. TC Milli Eğitim Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Dairesi Atletizm Federasyonu, sayı 2156, Ankara 12-4-1948, özeti idman saatleri. Bayan Üner Teoman, Meşrutiyet Caddesi Rize Apartmanı Kat 1, Yenişehir, Ankara. Yazınızı bugün aldım, hazırlanma arzularınızı ancak takdirle karşılayabildim. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra saat 15'ten itibaren 19 Mayıs stadı sahasında bulunmaktayım. Bay Şevki Koru da orada bulunacaktır. Kendisine sizinle meşgul olması için her türlü talimat verilmiştir. Metotlarınızı düzeltmekle çok mükemmel dereceler sağlayabileceğinize emin bulunmaktayım. Selamlar. Naili Moran, Atletizm Federasyonu Başkanı. Not: İlk yarışmalarımız 17 ve 18 Nisan günü yapılacaktır. Naili Moran'ın resmi yazısı böyleydi, amacına uygundu. İçinde hem atleti hazırlık çalışmasını hemen başlatabilecek somut bir program vardı, hem de takdir ve teşvik vardı. Olimpiyat kafilesi adayına çok mükemmel dereceler sağlayabileceği olasılığını hatırlatıyordu. Moran zaten hayatının büyük bölümünü atletizme adamış bir sporcu yöneticiydi. Daha önceleri kendisi de atletizm yarışmalarına katılmıştı. Robert Kolej'de öğrenciyken disk atmada Türkiye rekorunu kırmıştı. Sonra Amerika'da ve Fransa'da spor öğrenimi yapmıştı. Ayrıca basketbolculuğu ve hakemliği de vardı. 100 metreye 42 kilometre tecrübesi. Evet, Naili Moran'ın o zamanki Ulusal Spor Örgütümüzün yöneticisi olarak Türk atletizminin gelişmesine katkısı büyüktü. Ama yapabilecekleri tabii dönemin imkanları ölçüsündeydi. Üner Teoman örneğinde de öyle oldu. Teoman resmi yazıda bildirilen ilk gün saat 15'te 19 Mayıs stadına gitti. Olimpiyatlar Temmuz ayında başlayacaktı. Nisan'dan hareket gününe kadar yaklaşık 2,5-3 ay kalmıştı. Kaybedecek zaman yoktu. Naili Moran ile Şevki Koru onu karşıladılar. O zamanlardaki ünlü maratoncumuz Şevki Koru da olimpiyat yolcusuydu. Londra olimpiyatlarında o da koşacaktı. Ama o zamanki sınırlı atletizm kadromuz içinde herkesten mümkün olduğu kadar fazla faydalanmaya çalışılıyordu. Koru aynı zamanda genç sporculara antrenörlük yapmakla da görevliydi. Gerçi 80 metrede koşan bir atletin antrenörlüğünün bir 42 kilometre koşucusuna verilmesi o kadar isabetli bir karar sayılmazdı. Ama belli ki soruna başka bir çare bulunamamıştı. Naili Moran ve Şevki Koru karşılarındaki 15-16 yaşlarındaki ufak tefek kızı çalıştırmak için işe önce ayakkabılarından başladılar. Üner o vakte kadar çivili atlet ayakkabısı giymemişti. Lastik ayakkabıyla koşuyordu. Onu çivili ayakkabıya alıştırdılar. İkinci sorun daha önemliydi. Üner, Türkiye'de okullar arasında 80 metre koşucusuydu. Oysa olimpiyatlarda 80 metrelik koşu yoktu, 100 metre koşacaktı. Ona da çalışması gerekiyordu. Fakat bunun için yanında koşacak başka atletler olmalıydı ki yarışma havasına girebilsin. Ortalıkta onunla yarışacak kız atlet bulunamadı. 100 metrede koşan erkek atletler devreye sokuldu. Üner 100 metreye onlarla yarışarak alışmaya çalıştı. Olimpiyatlara katılmak için gerekli görülen dereceye ulaştı. Olimpiyat kafilemize alınması kesinleşti. 67 kişilik kafilemiz erkeklerden ibaret bir kafile olmaktan kurtuldu. İçine nazar boncuğu gibi tek de olsa bir kız sporcu girmiş oldu. Başkan iyi ama masör gerekli mi? 67 kişi olarak saptanan kafileye giren isimlerin gazetelerde yayımlanmasıyla birlikte bir tartışmadır başladı. Ama tartışma sporcular üzerine değildi, idareciler üzerineydi. Filanca zat niye gidiyor? Herhalde torpillidir değerlendirmeleri o zamanlar şimdikinden daha sık yapılıyordu. Kafilenin başkanı beden terbiyesi genel müdürü Vildan Aşir savaşırdı. Ona söylenecek bir şey yoktu. Gerçi belirli kararları, uygulamaları eleştiriliyordu ama gitmesi hem bulunduğu makamın gereğiydi hem de Savaşır dış spor ilişkileri konusunda en deneyimli kişilerden biriydi. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, İsveç'te spor öğrenimi görmüş bir eğitimciydi. Spora lise sıralarında başlamış, 3 adımda Türkiye şampiyonu olmuştu. Yurt dışındaki yarışmalara sporcu olarak da yönetici olarak da katılmıştı. O da Üner Teoman'ın babası gibi babamın eğitimci arkadaşlarındandı. Oğlu Yusuf Savaşır da benim arkadaşımdı. Sonradan tıp okuyup doktor olacaktı. Kız kardeşi Ayşe de büyüyünce müzik eğitimi yapıp ünlü klavsencimiz olacaktı. Savaşırlar Kızılay ile Maltepe arasındaki Demirtepe'de bir apartman dairesinde otururlardı. Evvelce oraya gider Yusuf'la ahbaplık ederdim. Birkaç defa babasını da görmüştüm. Bizimle konuşmuştu ama bu daha önceleri olmuştu. Yusuf'u ve babasını tanımış olmam bana bir bilgiçlik yapma avantajı sağladı. Arkadaşlar arasındaki olimpiyat sohbetlerimizde artık üzerinde konuşacak bir konum daha vardı. Kafile üzerine tartışılırken lafı kafile başkanına getirip Vildan Aşir Savaşır'ı tanıdığımı belirtiyordum. Güler yüzlü biri olduğunu söylüyordum. Hatta çok tecrübelidir, iyi idarecidir diye değerlendirmeler yapıyordum. Bunlara pek itiraz edilmiyordu ama gazete yorumlarına dayanılarak kafilemizin başka mensuplarıyla ilgili itirazlar yapılıyordu. Peki Vildan Aşir Bey tamam ama yardımcısı falanca beyin orada ne işi var deniliyordu. Bu duyarlılığın o zaman hayli fazla olmasının nedeni belliydi. Yurt dışına çıkmak şimdikine göre çok zordu. Döviz izni almak da meseleydi. Orta halli insanların o dövizi alacak parayı bulması da. Bu gibi resmi gezilere devletin imkanlarıyla katılanların durumu sık sık tartışılırdı. Hele bu Londra gezisi gibi bir ay sürecek bir gezi olunca bu tartışmaların daha da ayrıntılı olması yadırganmıyordu. Kafileye sporcularımızla birlikte bir masörün, bir doktorun, bir de aşçının katılması söz konusuydu. Onların durumu da tartışılıyordu. Masörle ilgili tereddütler fazlaydı. Masajın sporcular için ciddi bir ihtiyaç olduğuna henüz herkes inanmıyordu. İnananlar arasında ise canım sporcular birbirlerinin masajını yaparlar diyenler vardı. Bu tartışma kafileye alınmak istenen masörün, Reşat Erton'un ben şahsi paramla gideceğim demesiyle kapandı. Herhalde hali vakti yerinde bir zattı ki bunu diyebildi. Bu açıklaması gazetelerde açıklandı ve alkışlandı. Böylece hem masör masrafından tasarruf edilmiş olacaktı hem de kafile masörsüz kalmayacaktı. Doktor konusunda ise herhalde ben kendi paramı öderim diyen bir doktor çıkmamış olacak ki şöyle bir formül bulundu. Londra'da spor doktorluğu öğrenimi görmekte olan bir Türk genci varmış, arandı bulundu ve onunla anlaşmaya varıldı. Kafileye Londra'da katılması kararlaştırıldı. Sporcularımızın inşallah olmaz ama denilen herhangi bir rahatsızlık geçirmesi ihtimaline karşı masrafsız bir önlem de bu şekilde alınmış oldu. Ama aşçı konusunda bunlara benzer bir tasarruf imkanı bulunamadı. Sporcularımız Londra'daki Olimpiyat köyünde kendilerine ayrılan bir bölümde kalacaklardı. Köyün lokantası vardı ama yemeklerin Türk yemeği olarak çıkması şarttı. Sporcularımız alıştıkları yemeklerden başkasını yerlerse performansları düşebilirdi. Ayrıca yemeklerin içine domuzla ilgili maddelerin karışması ihtimali vardı. O tehlikenin de önlenmesi gerekiyordu. Bunları ancak tecrübeli bir Türk aşçı başarabilirdi. Bu ihtiyacı herkes kabul ediyordu. Gerçi şu soruyu soranlar gene de oldu. Denildi ki buna Londra'da okuyan Türk doktor gibi Londra'da çalışan bir Türk aşçıyla anlaşarak çare bulunamaz mı? Ama bu soruya evet demenin mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Şimdi 2000'li yıllarda Londra'da birçok Türk lokantası var. Bol bol da Türk aşçı var. 1948'de durum öyle olmaktan çok uzaktı. Tüm İngiltere'de ne Türk yemeklerine yönelik önemli bir talep vardı, ne de o yemekleri profesyonel olarak yapabilecek tanınmış bir aşçı vardı. Bu gerçek herkes tarafından öğrenilince kafiliye Türkiye'den katılacak aşçıyı tartışma konusu yapan kalmadı. Sonradan bazı değişiklikler oldu. Masör Erto futbol antrenörü Molnar'ın yerine resmi kafileye alındı. Kendi parasını kendi ödemekten kurtuldu. Bir de ruh hastalıkları doktoru Profesör Rasim Adasal vardı. Gazetelere spor da dahil çeşitli konularda yazılar yazardı. O da kafileye girdi. Londra'daki doktora bir de psikiyatri uzmanı katılmış oldu. Basındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Onlara da başka isimlere de itiraz edenler çıktı. Olimpiyat kafilemizin bütün bu tartışmaların içinden geçerek son şeklini alması ve yol hazırlıklarına başlaması Temmuz ayının ortalarını buldu. Londra'ya gazeteci gönderme sorunu. Aynı günlerde İstanbul'da Baba Ali'deki gazete binalarında olimpiyatları izlemek için yapılan hazırlıklar vardı. Bu masraflı bir işti. Gazeteler yurt dışındaki olaylara merkezden gazeteci gönderme alışkanlığını henüz edinmemişlerdi. Yurt dışındaki önemli merkezlerde devamlı muhabirleri zaten yok sayılırdı. Var olanlar da orada başka işleri dolayısıyla bulunanlardı. Gazeteciliği asıl işlerinden kalan vakitlerinde yapıyorlardı. Meslekten gazeteci olarak yurt dışına gidip haber ve röportaj yazmak, başka ülkelere davet edilmek de mümkündü. O imkanı da genellikle gazetelerin sahip ve baş yazarları kullanırdı. Tabii 67 Türk sporcusunun gideceği olimpiyatlar konusunda durum değişikti. Bu büyük gazeteler arasında önemli bir rekabet konusu olmuştu. Artık hiçbir iddialı gazete bunu ajans haberleriyle geçiştiremezdi. Her biri oraya hem dil bilip yolunu izini bulabilen hem de eline ayağına çabuk birer gazeteci göndermeliydi ki zamanın koşulları içinde Türkiye'ye ilginç haberler iletebilsin. Zamanın koşulları derken en hızlı iletişim aracı olarak akla telgraf geliyor. Bir de telefon var ama ben yazdırıldıktan sonra kaç saatte, hatta bazen kaç günde bağlanacağı belli değil, hem de çok pahalı. Telgraftan sonra biraz gecikebilecek uzun yazılar için mektup, uçakla mektup, elden mektup gibi araçlar geliyor. Gazeteler arasındaki rekabet bu araçlarla olacak. Cumhuriyet gazetesi bu iş için Beyoğlu muhabiri Haluk Durukalı seçti. O zamanlar basında Beyoğlu muhabirliği diye bir görev vardı. İstanbul'a gelip giden yabancıları şehirdeki diplomatik ve siyasi temasları izlerdi. Durukal gerek dil bilgisi, gerek gazetecilik deneyimiyle Londra'daki işlerin üzerinden gelebilirdi. Cumhuriyet Durukal'la birlikte eski milli atlet Ömer Besim Koşalay'ında Londra'dan olimpiyat izlenimlerini yazacağını duyurdu. Vatan gazetesi Sinan Korley'i göndermeyi karar verdi ve bunu açıkladı. Onun da dil bilgisi ve deneyimi yerindeydi. Sonradan Birleşmiş Milletler Örgütü'ne uluslararası memur olarak girecek ve örgütün protokol şefliğine yükselerek o görevi uzun yıllar sürdürecekti. Ama vatan bir şey daha yaptı. Londra'ya kendi hesabına giden eski sporcu ve DP politikacısı Zeki Rıza Spor Ali ile kafiliye sporcu olarak katılan Samim Var'ın da vatan için olimpiyat yazıları yazacağını ilan etti. Bu, vatanın olimpiyatları izlemek için 3 kişilik bir ekip görevlendirdiği havasını verdi. Diğer gazetelerin çoğu olimpiyat işine iddiasız yaklaşmışlardı. Mesela akşam futbol takımımızın kalecisi olarak katılan Cihat Arman'ın izlenimlerini akşama yazmasını yeterli görmüştü. Bazıları öyle bir katkıyı da gereksiz saymış, ajans haberleriyle yetinmeyi yeğlemişti. Ama vatan 3 kişilik ekibiyle gazeteler arasında olimpiyatların en önde giden takipçisi gibi görünüyordu. Peki Hürriyet ne yapacaktı? 1948'in yeni ve iddialı gazetesi. Bu ilk olimpiyat kafilemizin Londra'ya hareket edeceği gün ilan edildi. Hürriyet olimpiyatları bir kişiyle izleyecekti, bir foto muhabiriyle, usta fotoğrafçı Ali Ersan'la. Ersan'ın haber ve röportaj da yazabilecek birikimi vardı ama asıl işi fotoğraf çekmekti. Tabii çektiği fotoğrafları Türkiye'ye en hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmanın yollarını da biliyordu. Bunun için İstanbul'daki gazete merkezinde toplantılar yapılmış, çeşitli seçenekler üzerine planlar oluşturulmuştu. İstanbul'da bir Londra ekibi kurulmuştu. Ekibin işi Ersan'ın göndereceği fotoğrafları ve yazıları hiç geciktirmeden ele alıp değerlendirmekti. Londra'dan İstanbul'a fotoğraf ulaştırmanın yolu yazı ulaştırmaktan da zordu. Fotoğrafın telgrafı da yoktu. Telefoto, radyo foto çalışmaları daha başlangıç aşamasındaydı. Henüz Türkiye'de uygulaması yoktu. Çare şuydu, fotoğrafların filmlerini vakit kaybetmemek için banyo etmeden zarfa koyup hava yoluyla göndereceksiniz. Gerçi posta ve kargo taşımacılığı gelişiyor. Fakat paketlerin, zarfların gecikmesi veya kaybolması riski de var. Bunun alternatifi tarifeli uçağın Londra'dan kalkış saatinde zarfı oraya giden bir yolcuya vereceksiniz. Tabii bunu kabul eden yolcu bulursanız.